Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 1. Kaset 2. Yüz sayfa 38. Bunu gerektiği gibi yapmazsa gerçekten kör bir yaşama mahkum olacaktır. Görmeyenlerin yakınları, dostları, herhangi bir nedenle körlerle karşılaşanlar bu gerçeğin bilincinde olurlarsa onları daha iyi anlayabilir, nelere ihtiyaçları olacağını, nasıl yardım edebileceklerini daha isabetli kestirebilirler. Körlerin işitme, dokunma, koklama ve tat alma organları yoluyla gelen duyumları bazen ayrı ayrı değerlendirerek, bazen de çeşitli duyumları bir araya getirip yorumlayarak, burada anlatamayacağım kadar çok değişik durumları, sahneleri, konumları görür gibi algılayabileceğini ve bu yoldan çok verimli, haz verici, etkin bir yaşam sürdürülebileceğini doğuştan kör olanların da, görme yeteneğini sonradan yitirenlerin de, onların yakınlarının da iyi bilmesi, birçok gereksiz üzüntüyü, telaşı, sıkıntıyı, kötümserliği, özellikle gözlerini sonradan yitiren kişinin eve kapanma eğilimine kapılmasını önlemek bakımından çok, pek çok önemlidir. Sağlam kalan duyu organlarının sağladığı duyumların montajı diyebileceğimiz bu birleştirme ve yorumlama işini kör uçuşun yolcuları ömürleri boyunca yapmaya devam edecekler, yaptıkça da daha mutlu olacaklardır. Bu montaj işinden alınacak sonuçlar bireyden birey ve bireyin yeteneklerine, başka özelliklerine bağlı olarak değişse de, görmeyenlerin yaşamındaki rolü ve öneminin değişmeyeceğini kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. O günlerde yakın çevremde bulunanların ve genelde insanların körlük karşısındaki tutumu üstüne. Bilirsiniz, köklü bir geleneğimizdir. Toplumumuzda insanlar dostlarının sevincine olduğu gibi üzüntüsüne de katılmak için ilk fırsatta onları ziyaret etmeye başlarlar. Biz yuvaya döndüğümüzde de öyle oldu. Aile dostlarımız gelip gitmeye başladılar. O günlerde benimle karşılaştıklarında belli etmeseler de içten içe üzüldüklerinden ve bana acıdıklarından eminim. Neden acımasınlardı ki? Körlük herkesce insanın başına gelebilecek en ağır felaketlerden biri sayılmıyor muydu o günlerde? Pek çok kişinin gözünde şimdi de öyle sayılıyor belki. Yıllardan beri tanıdıkları sapasağlam bir çocuk görmez oluvermişti. Artık okula gidemeyecek, ömrünce anasının babasının kardeşlerinin eline bakacaktı. Kader bu. Ne yapılabilirdi ki? O sırada annemin, babamın da körlük ve körler hakkında bildikleri, hissettikleri de başka türlü olamazdı. Sonradan işittiğime göre beni ameliyat olmak üzere tıp fakültesi son sınıfında bulunan Seyfettin abimin ve Saime ablamın eşliğinde İstanbul'a yolcu ettikten sonra annemin saçları birkaç gün içerisinde bembeyaz oluvermiş. Günlerce odasına kapanıp kimselerle görüşmek istememiş. O da babam da şeker hastası olmuşlar. Besbelli benim kör olmak üzere bulunduğumu daha o günlerde sezmiş ve bu onlar üzerinde şok etkisi yapmış olsa gerek. O zamanki koşulları ve körlere bakışı göz önüne alırsak bu denli kaygı ve üzüntüye kapılmış olmalarına hak vermemem mümkün değil. Hemen şunu da belirteyim ki sevgili annem, sevgili babam o günlerde içinde bulundukları umutsuzluğun ve karamsarlığın etkisi altında kalıp da aynı umutsuzluğu ve karamsarlığı bana aşılamaktan büyük bir özenle kaçındılar. Tabii körlüğümü yenme konusunda bana yol gösterecek bilgileri yoktu. Ama körlüğün getirdiği sorunların üstesinden gelmek için gösterdiğim çabaya var güçleriyle destek oldular. Aşama aşama ulaştığım sonuçları gördükçe kaygı ve üzüntüleri kayboldu. Benim geleceğimi imserlikle bakmaya, hakkımda biraz da ünçle karışık bir güven duygusu beslemeye başladılar. Annemin babamın tutumundan söz ederken, ana babaların yanlış tutumu yüzünden körlerin ve genelde özürlü çocukların karşılaşabilecekleri iki tehlikeye değinmeden geçemeyeceğim. Bunlardan biri, ana babanın belki öteki yakınlarında özürlü çocuğa gereğinden çok kol kanat germeleri, koruyuculukta aşırıya kaçmalarıdır. Onun kendi başına yapabileceği ve yapması da gereken eylemleri yapmasına yardım ederler. Kendilerince tehlikeli saydıkları eylemlere girişmesini de önlemeye kalkışırlar. Örneğin giyinmesine, yemek yemesine, ev içinde bile dolaşmasına yardım ederler. Ona normal biçimde yemek yemesini öğretecek yerde yemeği ağzına besleyenler bile görülmüştür. Böyle bir tutum özürlü çocuğun kendine güvenini sarsar, hatta yok bile edebilir. İkinci tehlike ise ana babanın özürlü çocuk sahibi olmaktan utanç ve suçluluk duymalarıdır. Bilindiği üzere özürlü çocuğun günahkar ana babaya Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğuna inanan kişiler az değildir. Şunun bunun, Kim bilir babası veya anası neler yaptı da çocukları böyle oldu dediğini bile işitmişsinizdir. İşte özürlü çocuğun annesi babası çevrede kendileri hakkında böyle düşünebileceğini ciddiye alırlarsa hem suçluluk hem de utanç duygusuna kapılabilirler. Bu duygunun sonucu olarak özürlü çocuğu toplumdan kaçırırcasına eve kapatabilirler. Anneler, babalar ve özürlünün çevresinde bulunan herkes bu yanlışları yapmaktan kaçınmalıdır. Başlangıçta annem de babam da biraz koruyucu davrandılar. Ama az zamanda bu kanat germe eğiliminden kendilerini kurtardıklarını söyleyebilirim. Benim körlüğümden suçluluk duymaya gelince, annem de babam da bu tür batıl inançlara kapılmayacak kadar aydın kişilerdi. Böylece ben özürlü bir çocuk olarak büyürken hem aşırı koruyuculuğun hem de suçluluk duymanın kötü, belki de yıkıcı etkilerinden uzak kaldım. Eve konuk geldiğinde yanlarında oturmaktan kaçınmıyordum. Sık sık söze bile karışıyordum. Onların da beni yadırgadığını sezmedim. Bütün dostlar sevgiyle ve şefkatle davranıyorlardı. Yalnız kör sözcüğünü kullanmaktan o yıllarda herkesin çok kaçındığını fark etmemek mümkün değildi. Ama ne yapalım ki, kör olası veya kör olayım gibi sözler ağzımızdan kolayca çıkıverir. Ben yanlarındayken birinin ağzından kör sözcüğü çıkar çıkmaz odanın içinde şöyle soğukça bir havanın estiğini hissederdim. Kimi zaman bir konuğumuzun 5-6 yaşlarındaki küçük çocuğu yanıma yaklaşır, "Senin gözün görmüyor mu?" diye sorardı. Bazen de bir küçük konuğumuz elindeki bir fotoğrafı bana göstermeye kalkışır veya bir masal kitabını kucağıma koyarak okumamı isterdi. Küçüğün annesi böyle durumlarda ne yapacağını bilemez, çocuğunu telaşla benden uzaklaştırmaya çalışırdı. Bana gelince fırsat bulursam bu çocuğa çok olağan bir tonla görmediğimi anlatmaya çalışırdım. Bu gibi durumlarda ben de rahatsızlık duyuyordum. Ama bunun nedeni kör sözcüğünden utanç duymak değildi. Ben bu sözcüğü ağzından kaçıran konuğumuzun veya meraklı çocuğun annesinin kendisini güç duruma düşmüş hissedişinden bir an için çevreye yayılan soğuk sessizlikten rahatsızlık duyuyordum. Çevremdekileri kör sözcüğünden veya meraklı çocukların davranışlarından çekinme ve bir tür utanç duymamaya alıştırmak için kendim kör sözcüğünü sık sık kullanmaya, gözle ilgili konuları çekinmeden konuşmaya özen gösterdim. Böylece arkadaşlarımı, dostlarımı kör kelimesini sındırdım ve gözle ilgili konuları rahatlıkla konuşmaya alıştırdım. Acaba kör sözcüğünü kullanmaktan yalnız görenler değil, bazı körler de neden kaçınıyorlardı? Günlük dilimizde yer etmiş şu sözlere bir bakın. Kör olası, gözüm kör olsun ki, körle yatan şaşı kalkar, kör bıçak, kör kuyu. Bu sözlerde kör sözcüğünün hoşa gitmeyecek anlamlarda kullanıldığını görüyorsunuz. Birinci örnekte kötü bir durum sayılıyor ve birinin başına gelmesi isteniyor ve bir tür beddua konusu ediliyor. İkinci örnekte konuşan kişi söylediklerinin doğruluğu hakkında güvence vermek için kör olayım, laflarını, sözlerin doğru değilse kör olayım anlamına kullanmaktadır. Her iki örnekte de körlük çok kötü bir durum, belki de başa gelebilecek en ağır felaketlerden biri sayılıyor. Üçüncüsünde ise kör sözcüğü yakın ilişkide bulunulduğu takdirde kötülük bulaştıran, kendindeki bozukluğu başkalarına da geçiren bir kimseyi simgelemek üzere kullanılıyor. Kör bıçak, kör kuyu tamlamalarında ise işlevini yitirmiş, işe yaramaz anlamlarına gelen bir sıfattır. Kur'an'da yer alan birçok ayette kör sözcüğü, gerçeği görmeyen ve kavrayamayan insanları nitelemek için kullanılmış. Sanıyorum ki hoşa gitmeyen, bazen alçaltıcı anlamları da taşıyabildiğinden dolayı dostlar, arkadaşlar bu sözcüğü bir körün yanında kullanmaktan çekiniyorlar. Körler arasında da durumlarını gerçek yüzüyle kabullenmekte zorlandıkları için bu sözcükten gocunanlar ve kaçınanlar var. Aslına bakarsanız görme yeteneğini yitirenler için kullanıldığı zamanda kör sözcüğü sıfat olarak tıpkı kör kuyu, kör bıçak tamlamalarında olduğu gibi bir kimsenin gözlerinin işe yaramadığını, işlevini yerine getiremez durumda bulunduğunu anlatıyor. At olarak kullanıldığı zamanda gözleri görmeyen bir kimseyi simgelemekte. Bence bu sözcük görme işlevinin yitirildiğini kısa yoldan anlatmaya yarayan hem sıfat hem at olarak kullanılabilen bir sözcük. Anlattığı durum ise bir olgudur. Utanılacak bir ayıp değil. Bence onu kullanmaktan çekinmeye ve utanmaya hiç de gerek yok. İlk ödül. Annemin yakın bir dostu gelmişti. İki ahbap söyleşiyorlardı. Ben de kendi kendime bir şeylerle uğraşıyordum. Kapı zilinin çaldığını işittim. Hemen alt katı inip kapıyı açtım ve çabucak geri döndüm. Konuğumuz buna çok şaşırmıştı. Görmeyen bir çocuğun koşup kapıyı açması beklediği bir şey değildi. Hayranlığını dışa vurmaktan kendini alamadı. Ne çabuk gitti, kapıyı açıp döndü. Maşallah, aferin ona. Böylece ben körlüğüme karşı becerdiğim bu işten dolayı ilk ödülü aldım. Bu basit olayın o zaman benim kollarımı kabarttığını söyleyebilirim. Bundan sonraki aylarda başarmamın beklemedikleri çok olan şeyleri yapabildiğim için bu tür ödüller almaya devam edecektim. Bana arkadaş gerek, arkadaş. Büyüklerle aram iyiydi. Konuşkandım. Onların yanında susup oturmuyordum. Kendime göre onlarla konuşacak konular buluyordum. Ziyaretlerine gittiğimizde beni eğlendirmek için masal anlatan teyzeler de vardı. Ama ne de olsa ben bir çocuktum. Her çocuk gibi benim de arkadaşlarım olmalıydı. Çocukça söyleşmeli, oynamalıydım. Çok geçmedi, eski arkadaşlıklar, daha açıkçası körlük öncesi arkadaşlıklar yavaş yavaş canlanmaya başladı. İlkokul öğretmenimin yeğeni Memduh Ünver ile sınıf arkadaşıydık. Yıllarca aynı sırayı paylaşmıştık. Bu arkadaşımın gösterdiği yakınlığı, dostluğu ve ilgiyi unutamam. Yaz tatillerinde her gün ve okullar açılınca hafta sonlarında öğleden sonra saat 5'te kapı çalınır ve bu vefalı arkadaşım gelirdi. Buluşmalarımız sıcaklığını yitirmeden arkadaşım ortaokulu bitirip de Denizli'de liseye devam etmeye başlayıncaya kadar böylece devam etti. Daha sonraki yıllarda da o benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Zamansız ölümüyle yitirdiğim Memduh'u rahmetle anıyorum. Bebeklikten beri canciğer arkadaşlık ettiğim iki kız, bir erkek arkadaşım vardı. Jale, Şarman, Gülay, Edgüer, Aydın, Karabudak. Ailelerimizin de birbirleriyle yakın dost olmaları arkadaşlığımızı daha da sıkılaştırmıştı. Okul olmayan günlerde birimizin evinde toplanır, oyunlar oynar, kendimize göre söyleşirdik. Bu arkadaşlar ilkin birkaç kez anneleriyle ziyarete geldikten sonra çekingenlikleri geçti. Eski arkadaşlarımız canlandı. Sık sık birbirimize gidip gelmeye başladık. Onlar beni daha sık arıyorlardı. Bense yalnız başıma yola çıkamadığım için annemle birlikte veya başka birinin eşliğinde onları ziyarete gidebiliyordum. Birkaç ay içerisinde bu arkadaşların arkadaşlarıyla da tanıştım. Böylece giderek arkadaş çevrem genişlemeye başladı. Buluşmalarımız normal bir hava içinde geçiyordu. Ne onlar benim kör oluşumu yadırgıyor, ne de ben onların gören çocuklar olmasından tedirginlik veya rahatsızlık duyuyordum. Onlarla çeşitli oyunları oynamanın yöntemlerini bulmuştum. Telefonculuk, yağ satarım, bağ satarım, evet hayır, fincan oyunu gibi oyunları kolayca oynayabiliyordum. Bunun için görmeye gerek olmuyordu. Öteki oyuncuların yardımıyla kızma birader, ok attı balık yuttu, tavla oyunlarının da tadını çıkarabiliyordum. Tabii ki tüm zamanımızı oyunlarla geçirecek değildik. Kendimize göre üzerinde konuşacak birçok konu vardı. Arkadaşlar okullarında olan biteni anlatıyorlar, öğretmenlerinden derslerden söz ediyorlardı. Plaklardan müzik dinlediğimiz de oluyordu. Kısacası arkadaşlarla birlikte geçirdiğimiz saatlerin yalnız benim için değil, hepimiz için haz duyulacak, hoşlanılacak saatler olması için elimden gelen her şeyi yapıyor, bu amaca yarayacak olanaklar yaratmaya, her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum. İstanbul'dan getirdiğim bir kitaptan el çabukluğu oyunları öğrenerek arkadaşlarıma bazı sihirbazlık gösterileri bile yaptığımı anımsıyorum. Eski arkadaşlıklarımın canlanmasında ve arkadaş çevremin giderek genişlemesinde gerek aile üyelerimin, gerekse aile dostu teyzelerin ve amcaların, arkadaşlarımın ana babalarının doğrudan veya dolaylı yoldan çok değerli desteklerinden yararlandığımı belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlayışlı iyi yürekli amcaların, teyzelerin çocuklarını benimle arkadaşlığa teşvik ettiklerinden eminim. Arkadaşlarımın kısa sürede çoğaldığını az önce söylemiştim. Bununla ilgili ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Yaşıtlarımın ortaokula devam ettikleri zamanı kapsayan körlüğümün ilk 3 yılı içerisinde erkek arkadaşlarım değil, kız arkadaşlarım artmıştı. Acaba neden? Şimdiye kadar kendime böyle bir soru sormamıştım. Bu satırları yazarken kafamı kurcalamaya başlayan sorunun yanıtını düşünüyorum. Bu ilk 3 yıl içindeki arkadaş çevrem 12-13-14 yaşlarında çocuklardı. Bu yaşlardaki erkek çocuklar daha çok ev dışında oynanacak oyunlara, ev dışı etkinliklere yatkındırlar. Sokak ve arsalarda koşuşurlar, birdir-bir, saklambaç, uzun eşek gibi oyunlar oynarlar. Çoğu futbola ve daha başka top oyunlarına düşkündür. Kısacası kolay kolay ev içi arkadaşlığa yanaşmazlar. Ben evde oynanabilecek çeşitli çocuk oyunlarına katılabiliyordum. Ama erkek çocukların sokaklarda, arsalarda oynadıkları türden oyunlara körlüğümden dolayı katılamazdım. O sırada benimle yapacakları arkadaşlık erkek çocukların çoğunu doyuramazdı. Kızlar ise ev içine alışıktılar. Evde oynanacak oyunlardan, müzik dinlemekten, dans etmekten o yaşlardaki erkek çocuklara göre daha çok hoşlanırlar. Sosyal bakımdan olgunlaşmalarının da erkek çocuklardan daha erken gerçekleştiği bilinen bir olgu. Bence ilk birkaç yılda erkek arkadaşlarımın değil de kız arkadaşlarımın artışının ardında yatan nedenlerin başlıcaları bunlardı. İlerideki paragraflarda ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağım nedenlerin etkisiyle ilk 3 yıllık dönemi izleyen yıllarda kız arkadaşlarımın çoğalmasının yanı sıra erkek arkadaşlarım da çoğaldı. Bu yeni arkadaşlar arasında yalnızca yaşıtlarım değil, benden birkaç yaş büyük olanlar da vardı. Ben de artık ev çocuğu olmaktan çıkmaya, delikanlılaşmaya başlamıştım. Kör bir çocuğun gören arkadaşlarıyla ilişkilerini gören çocukların birbirleriyle arkadaşlıkları gibi sürdürebilmesinin nasıl mümkün olabildiğini bazı okuyucuları merak edebilir. Tabii ki onların karşısında ziyaretine gelmiş oldukları bir hasta çocuk havasında olmamalı, benimle geçirecekleri zamanı çekici kılmalıydım. Her arkadaşlık gibi çocuklar arasındaki arkadaşlıklar da karşılıklı bir alışverişe dayanırdı. Bunu benim yeniden öğrenmeme gerek yoktu. Kör oluşumdan önce sürdürdüğüm arkadaş ilişkileri sırasında her çocuk gibi bunu ben de öğrenmiş bulunuyordum. 11 yaşıma kadar gören bir çocuk olarak yaşamış oluşum şimdi bana önemli bir avantaj sağlamıştı. Tüm arkadaşlık ilişkilerimde yalnızca alan, eğlendirilen, yardım edilen taraf olmamak ve arkadaşlarıma da bir şeyler verebilmek, buluşmalarımızı hepimiz için çekici ve eğlendirici kılmak için elimden gelen çabayı gösterdiğimi vurgulamak isterim. Öteki çocuklarla oynamayı bilmek çocuk için arkadaş edinmenin ve arkadaşlıkları sürdürebilmenin önemli bir koşuludur. Bu kör çocuklar bakımından da doğrudur. Hiç kuşkunuz olmasın, kör çocuk da görenlerle bir araya gelip çocuk oyunları oynayabilir, eğlenebilir. Zaten aslında çocuk oyunlarının birçoğu görmeyi gerektirmez. Bir kısmı da ufak tefek uyarlamalar yapılırsa kör çocukların katılabileceği oyunlara dönüşebilir. Burada önemli olan kör çocuğun bunu fark etmesi ve çekingenlik duymadan oyunlara katılma cesaretini göstermesidir. Oynama olanaklarını fark etmemesi ya da doğuştan veya bebeklikten kör olduğu için daha önceden deneyim kazanmamış olması veya gereken cesareti gösterememesi durumunda ana babanın ve öteki yakınlarının yardımcı olması gerekecektir. Kör çocuğun ya da başka bir özürlü çocuğun oyunsuz bir çocukluk yaşaması ne yapıp edip önlenmelidir. Oyun başka çocuklara ne getiriyorsa özürlü çocuğa da aynı şeyleri getirecektir. Burada müzik sevgimin ve birkaç çalgı çalabilmemin arkadaş çevremin genişlemesinde çok önemli rol oynayan etkenlerden biri olduğunu belirtmekte yetineceğim. Müziğin hem arkadaşlarımın çoğalmasında hem de genel olarak toplumsal ilişkilerimi geliştirmekte oynadığı önemli rolü ayrıntılarıyla anlatmayı ilerideki bir alt bölüme bırakıyorum. Dünyaya açılan pencerelerim. Kitaplar, gazeteler, radyo. Körlük okur yazarlığımı elimden almıştı. Hem bilgi edinmek için hem de kültürel ihtiyaçlarımı karşılamak için okuma açlığı duyuyordum. Bu konuda imdadıma ilk yetişenler annem, babam ve kardeşlerim oldu. Annemin ve kardeşlerimin okuduğu birçok kitaptan şimdi aklıma geliveren birkaçını sayayım. Arsène Lupin dizisi, Count Monte Cristo, Paris Çiçekleri, Üç Silahşörler, Nasrettin Hoca fıkralarını içeren kitaplar, Nat Pinkerton dizileri, Vadim O Kadar Yeşildi Ki, Ömer Seyfettin'den Öyküler, Cervantes'ten Don Kişot, Balzac'tan Beşer'deki İfrit, Jules Verne'in hayal gücümü besleyen çeşitli romanları, babam ise arada bir Dante'nin İlahi Komedisinden, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden, Ömer Rıza Doğrul'un Tanrı Buyruğu adını taşıyan Kur'an çevirisinden, Mevlana'nın Mesnevisinden okuyordu. Günlük gazetemiz olan Cumhuriyet'ten haberleri ve makaleleri okumayı da babam üstlenmişti. Gazetelere duyduğum ilgi oldukça küçük yaşlarıma kadar gider. İtalyanların Habeşistan'a saldırısını okuduğumu, Habeş İmparatoru Haile Selassie'nin çıplak ayaklı fotoğrafını gördüğümü anımsıyorum. Demek ki gazetelerle ilgilenmeyi 1935'te 8 yaşlarımdayken başlamışım. Turhan Tan'ın Cumhuriyet'te yayımlanan Bir Kazan Devrildi romanını, Tektel Amca adlı karikatür dizisini, Son Posta gazetesindeki Pazaroğlu Hasan Bey adlı karikatür dizisini izlediğimi, helikopterin icat edildiği haberini yine o gördüğüm yıllarda okuduğumu da anımsıyorum. Kısacası Daha küçük yaşlarımdayken gazete tiryakisi olmuştum diyebilirim. Bundan ötürü babamın bana günlük gazeteyi düzenli olarak okuması önemli bir ihtiyacımı gideriyordu. Bu dönemde ve özellikle daha sonraki yıllarda kitap okuma konusunda birçok arkadaşımın unutamayacağım yardımları oldu. Bunlar benim kültürel açlığımı doyuran, ufkumu genişleten, paha biçilmez yardımlardı. Radyonun dışımdaki dünya ile ilişkilerimi geliştirmekte ve türlü konularda beni bilgilendirmekte, kültür dağarcığımı beslemekte, özellikle o yıllarda oynadığı çok önemli rol üzerinde biraz durmak istiyorum. 1939 yılının 1 Eylül günüydü, ailecek sofradaydık. Ankara Radyosu'nun 13 haber bülteni başlamak üzereydi. Spiker 5 saniye var dedi, arkasından gongun sesi ve yine spiker saat tam 13. Haber bülteninin ilk cümlelerini işitince sofranın başında dona kaldık. Alman orduları Polonya'ya saldırmıştı. Hemen hemen herkesin beklediği ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak saldırıydı bu. O günden sonra savaş haberleri, savaş üstüne yorumlar benim için önemli bir ilgi odağı oldu. Büyükler arasında müttefikleri tutanlar da, Almanlardan yana olanlar da vardı. Biz yeni yetmelerde kendimize göre taraf tutuyor, yorumlar yapıyor, aramızda tartışıyorduk. Savaş haberlerinin benim dünya coğrafyası hakkındaki bilgimi genişlettiğini, uluslararası ilişkilere ve siyasete duyduğum ilgiyi artırdığını da bu arada belirtmek isterim. O kadar ki fırsat düştükçe bir arkadaşıma savaşın gidişi üzerine yaptığım yorumları yazdırmaya başladım. Çünkü kendim yazılamıyordum. Buna bir süre devam ettim. Bunlar çocuk kafama göre yaptığım yorumlardı tabii. Ama benim ilk yazma deneyimlerim olarak kompozisyon alanında kendimi geliştirmeye hizmet ettiklerini söyleyebilirim. Ne yazık ki bu yorumlarımın yazılı olduğu defteri kaybettim. Haber bültenleri merakla izlediğim yayınlar olmakla birlikte Ankara Radyosu'nun daha başka çok çeşitli yayınlarının da tiryakisi olmuştum. Bunlar arasında neler yoktu ki neler? Kendi kendimi dilediğim kadar okumaktan yoksun olduğum o yıllarda genel kültürümün gelişmesine çok değerli katkıda bulunan radyo benim dünyaya açılan penceremdi. Radyonun ergenlik dönemimde oynadığı rol hakkında fikir vermek için düzenli olarak dinlediğim programlardan bazıları üzerinde duracağım. Neriman Hızır'ın Ayşe Abla takma adıyla hazırlayıp sunduğu Radyo Çocuk Kulübü programlarını o çocukluk günlerimde ne kadar tatlı duygular içinde dinlerdim bilseniz. Açılış şarkısı şu satırları yazdığım sırada kulaklarımda çınlıyor. Koşun koşun radyo başına her cumartesi günü. Geçiyor iş başına Radyo Çocuk Kulübü. Bu çocuk programının 5 veya 6 çocuktan oluşan sürekli bir kadrosu vardı. Bunlar arasından 2 aktör yetişti. Atilla Eldem tiyatro sanatçısı, Kartal Tibet tiyatro ve sinema sanatçısı oldu. Radyo Çocuk Kulübü'nden söz etmişken o dönemde beni çok sevindiren, heyecanlandıran bir olaya değinmeden geçemeyeceğim. Zamanımın önemli bir bölümünü akordiyon ve mandolin çalarak geçiriyordum. Bu arada melodiler bestelemeye merak salmıştım. Bunlar arasında Gül ve Bülbül adını verdiğim bir vals vardı. 1941 yılının sonlarına yaklaşıyorduk. Nota bilen bir arkadaşa bu valsin notasını dikte ettim ve Radyo Çocuk Kulübü'nün yönetmeni olan Ayşe ablaya gönderdim. O günlerde Radyo Çocuk Kulübü programlarına katılan iki müzik sanatçısı vardı. Çocukların hoşuna gidecek müzik parçaları çalarlardı. Yine bir gün Radyo Çocuk Kulübü programını dinlerken sunucu Ayşe ablanın "Şimdi dinleyicilerimizden Gültekin Yazgan'ın bestelediği Gül ve Bülbül valsini dinleyeceksiniz" dediğini işitmez miyim? Arkasından da iki müzikçi notasını gönderdiğim valsi çaldılar. O dönemde böyle bir olayın benim için ne kadar sevindirici ve güven artırıcı olduğunu bilemezsiniz. Radyo Çocuk Kulübü'ne katılan çocuklara içten içe imrendiğimi anımsıyorum. Bilinçaltıma yerleşen böyle bir imrenmenin etkisiyle midir nedir? İlk gençlik yıllarımda Radyo Çocuk Kulübü'nün canlı yayınlanan programlarına iki kez katılarak akordiyonumla daha başka bestelerimi de çalmak fırsatını buldum. Doktor İyi Galip Atac'ın yazıp sunduğu Evin Saati, yalnız benim değil pek çok kimsenin merakla izlediği bir programdı. Sanıyorum haftanın 5 gününde yayınlanırdı. Bu konuşmalar o denli ilgi topladı ki daha sonra bu konuşmalar Evin Saati adıyla bir kitap halinde yayımlandı. Doktor Galip Ataç radyonun halk eğitiminde nasıl kullanılacağının ilk örneklerini verenlerden biri olarak anılmalıdır. Profesör Nusret Hızır'ın felsefe üstüne haftalık konuşmaları, Profesör Niyazi Berkes ile eşinin diyalog biçimindeki programları, Profesör Hazım Atıf Kuyucak'ın ekonomik konulara değinen haftalık konuşmaları, Profesör Şükrü Esmer'in siyasal yorumları, dış haberler ve savaşın gidişi üzerine yorumları içeren ve her gün saat 20.15'te yayınlanan radyo gazetesi kaçırmak istemediğim programlardı. Müzik kültürümün gelişmesinde o yılların Ankara Radyosu'nda yayınlanan izahlı müzik programlarına, Radyo Salon Orkestrası'nın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nın düzenli radyo konserlerine çok şey borçluyum. BBC'nin ve başka yabancı radyo istasyonlarının İngilizce yayınlarının İngilizce öğrenmeme çok yardımcı olduğunu da belirtmek isterim. Körlüğün getirdiği çok önemli bir sorun: bağımsız hareketin kısıtlanması. Bu konuda yazacaklarımın daha iyi anlaşılması için önce bağımsız hareket tamlamasını, neyi anlatmak üzere kullandığımı açıklayayım. Bağımsız hareket sözcüklerini insanın yürümek, dolaşmak, koşmak, emeklemek gibi yer değiştirmesini sağlayan hareketlerini başkalarının yardımına gerek duymadan yapabilmesini anlatmak üzere kullanıyorum. Görme duyusunu tam olarak veya halkın diliyle burnunun ucunu göremeyecek derecede yitiren bir kimse, daha ilk günlerde bile bağımsız hareketinin körlük yüzünden kısıtlandığını hissetmeye başlayacaktır. Eskiden bakışlarıyla kolayca algılayabildiği canlı, cansız her şey, sanki çevresini saran uzayın içinde bir yerlere saklanmıştır. Sesini işitmediği, kokusunu almadığı veya dokunma duygusu yoluyla hissetmediği varlıklardan habersizdir. Hareket alanı tehlikeli olasılıklarla dopdolu gelir ona. Yerinden kalkıp yürüyecek olsa dizini bir sehpaya çarpabilir. Başını yarı açık bırakılmış bir kapının kenarına vurarak yarabilir. Merdivenden bile yuvarlanabilir. Gözlerini sonradan yitiren çoğu kişi bu olasılıklardan ürküntü duyar ve ilk günlerde adımını atmaktan bile kaçınabilir. Evin içinde ve ev dışında çevresini tanımasına, kendi başına yolunu bulmasına yarayacak basit teknikleri henüz bilmez. Bu nedenle de gören birinin yardımına muhtaç durumda olduğunu düşünür ve hareketlerinde bağımsızlaşmayı bir hayalmiş gibi görür. Zaten çevresindekiler de ona yardıma koşmaya hazırdırlar. Evin içinde bile başka birinin kolunda hareket etmek ya da bulmak istediği bir şeyi bulup getirmesini başka birinden istemek ne rahat gelir insana. Çok geçmeden bu rahatlık duygusunun yerini, hareketlerinin çok kısıtlanmış oluşunun doğurduğu bir sıkıntı alacaktır. Bağımsız hareket ürküntüsünü yenmek ve çevresini saran uzayda yolunu bulmak için körün birçok şeyi, görmeye dayanmayan hareket ve koruma tekniklerini öğrenmesi gerekecektir. Gözlerini yitiren kişinin kendi başına bırakılırsa bağımsızlaşma yolunda ne kadar zaman içerisinde, ne kadar ilerleme gerçekleştirebileceği tamamıyla çevresel koşullarla bireysel koşullara, özelliklere ve yeteneklere bağlıdır. Kuşkusuz bağımsız hareket tekniklerini öğrenmenin en iyi yolu bağımsız hareket eğitimi görmekten geçer. İyi ama o yıllarda yalnız benim çevremde değil, bütün Türkiye'de sistemli bir bağımsız hareket eğitimini ne bilen vardı ne de öğretecek bağımsız hareket uzmanları. Kendi evimizde hareket bağımsızlığına kavuşmam uzun zaman almadı. Ev içinde rahatça dolaşabiliyordum. Tabii ki bu rahatlık her şey yerli yerinde durursa vardı. Beklenmedik engellere karşı tetikte olmak gerekiyordu. Söz gelimi, evde temizlik yapılırken yere bırakılıvermiş bir süpürgeye veya su kovasına takılmamak, yeri değiştirilmiş bir sehpaya çarpmamak için dikkatli olmam gerekiyordu. İç yapısını ve eşyaların yerleşim durumunu bilmediğim bir eve veya bir binaya gittiğimde ise çok daha dikkatli hareket etmek zorundaydım. Böyle durumlarda çoğu zaman başka birinin yardımı kaçınılmaz oluyordu. Ev içinde rahatça hareket etmek kuşkusuz birinci hedefti ve bu kısa zamanda gerçekleşmişti. Fakat ev dışında hareket özgürlüğünü kazanmak öyle kolay kolay gerçekleştirilebilecek bir hedef değildi. İçinde bulunduğum koşullar altında bunun bir tek yolu, elime bir baston alıp sokağa çıkmak ve bu bastonu yere dürte dürte yolumu bulmaya çalışmaktı. Kuşkusuz bir takım tehlikeleri göze almak da gerekiyordu. Bazı geceler gizlice evden çıkıyor, çok iyi bildiğim sokaklarda, caddelerde dolaşıyordum. Gizlice diyorum çünkü annem babam buna karşıydılar. Bu kanat germe eğilimi, özürlü çocuğu olan ailelerde günümüzde de görülen bir durum. Bir yandan ailemin koruyucu tutumu, bir yandan da istediğim zaman istediğim yere gitmeme yardım edecek olanların bolluğu, o küçük yaşlarda ev dışında yalnız başıma dolaşma becerilerimi yeterince geliştirmeme engel oldu. Bulunduğum kent körlük olayının çok rastlandığı bir kent değildi. İnsanlar körlerin sokaklarda tek başına dolaşmalarına alışmamışlardı. Bu toplumsal ortamında yalnız başıma dolaşmaya karşı çekingen bir tutum içine girmeme yol açan etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili küçük bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Gece yalnız başıma dolaşayım diye evden çıktım. Bir ara arkamda sanki beni izleyen birinin ayak seslerini duyar gibi oldum. Ama kim, niçin gecenin bu saatinde beni izleyecekti? Tanıdığım biri olsaydı zaten beni selamlardı diye düşündüm, yoluma devam ettim. Alıştığım birkaç cadde ve sokaklardan geçtikten sonra eve dönüp yattım. Birkaç gün sonra ayak seslerinin nedenini babamdan öğrendim. Babamın banka müdürü bir dostu vardı. Meğer o gece arkamda duyduğum ayak seslerinin sahibi bu duyarlı dostumuzmuş. Sokakta yalnız başıma bastonumu dürte dürte yürüdüğümü görünce kaygılanmış, müdahale etmek de istememiş, cesaretimi kırmaktan çekinmiş olmalı. Ama herhangi bir kazaya uğramayayım diye ben eve dönünceye kadar sessizce beni izlemekten kendini alamamış. Daha sonraki yıllarda ailemden uzak yaşadığım kentlerde yalnız başıma yürümek konusunda büyüdüğüm kentteki kadar çekingen davranmadım. Elime baston alıp yalnız başıma sokağa çıkmayı, gitmem gereken yere gitmeyi pek çok kez becerdiğimi ve bundan özel bir tat aldığımı belirtmek isterim. Günümüzde Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerinde ve körler okullarında bağımsız hareket eğitimi verilmektedir. Bu eğitim körlerin daha bağımsız hareket etmelerini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir etkendir. Ancak bağımsız hareketi daha da kolaylaştırmaya, tehlikeleri azaltmaya yarayacak koşullar ve çevre düzenlemeleri yok denecek kadar yetersizdir. Bağımsız hareket konusundaki eksiklikleri birkaç örnek vereyim. Yaya geçitlerinin yayalar açık olduğunu haber verebilecek sesli trafik ışıkları konulmamıştır. Sürücüler beyaz baston taşıyanlara özel dikkat göstermek ve onları görünce hemen taşıtı durdurarak yol vermek konusunda eğitilmemişlerdir. Kaldırımlar son derece bozuk ve tuzaklarla doludur. Halkımızın da beyaz baston kullanan körlere nerede nasıl yardımcı olacağını öğrenmesi gereklidir. Belirsizliğin karanlığında bir umut ışığı. Bir daha görme yeteneğime kavuşamayacağımı sezdiğim günlerde bile görmesem de okul yaşamımı bir gün dönebileceğim umudunu beslediğimi anımsıyorum. Kimsenin aklından bile geçirmediği böyle bir şeyin gerçekleşeceği umudunu bende uyandıran neydi biliyor musunuz? 10 yaşımdayken bir çocuk dergisinde okuduğum bir röportaj. O yaşlarda sürekli çocuk duygusu adlı bir dergi alırdım. Dekolman ameliyatından sonra kımıldamadan yattım ve belirsiz bir sonucu beklediğim günlerde birkaç yıl önce bu derginin bir sayısında okuduğum bir röportaj aklıma geldi. Bu röportajda İzmir'in karşı yakasında sağır dilsiz çocuklarla kör çocukların eğitim gördüğü bir kurumdan söz ediliyordu. Körler özel bir yazı sisteminden yararlanarak okuyup yazabiliyorlarmış. Bu yazı sistemiyle hazırlanmış müzik notaları bile varmış. O anda içimde bir umut uyandı. Ameliyattan iyi sonuç alınmasa bile okula dönebilecektim. Okuyup yazabilecek, müzik çalışmalarımı sürdürebilecektim. O yıllarda toplumumuzda körlük insanı normal yaşam dışına iten, işe yaramaz duruma getiren, benzeri az bulunur felaketlerden biri olarak algılanıyordu. Çağdaş anlamda eğitim, öğretimin kapıları onlara kapalıydı. Kör bir çocuğun da gören çocuklar gibi okuyup bir meslek sahibi olabileceği, normal bir yaşama kavuşabileceği kimsenin aklından geçmiyordu. Halkımızın körler konusunda bildiği genel bir anlatımla şundan ibaretti diyebilirim. Körler evde yakınlarının bakımı ve yardımıyla yaşamak zorundadırlar. Bundan yoksun kaldıkları takdirde dilenmekten başka çareleri olmayabilir. Cami kapılarında Kur'an'dan bazı ayetler okuyarak dilenen körler çoktu. Gerçekten hafız olanlar da vardı. Tabii kulaktan dolma yöntemiyle. Türk sanat müziği alanında isim yapmış körler bulunduğunu, körlük olayının çok görüldüğü Güneydoğu Anadolu'da bazı görmeyenlerin sepet ve hasır örme işleriyle ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını duymuştum. Ama bunlar körler hakkında toplumumuzda yerleşmiş olan görüşleri değiştirecek nitelikte örnekler değildi. Kamuoyunda körlerin herkes gibi okuyup kendi ekmeklerini kendilerinin kazanabileceği bilinmediği gibi eğitim sistemimizde körlerin eğitimi olanaklarından hem habersiz hem de yoksundu. O günlerden bugüne kadar geçen 60 yılı aşkın süre içerisinde köprülerin altından çok sular aktı. Özelde görme özürlüler genelde tüm özürlüler bakımından hem yurdumuzda hem dünyada çarpıcı gelişmeler oldu. Daha sonraki bölümlerden birinde bu gelişmelere topluca bakacağım. Bakınız 7. bölüm ve kitap sonundaki ekler. Şimdi okula dönme umuduma gelelim. Madem ki ben okula gidemiyorum, öyleyse okul eve gelsin. Kendimi toparladıkça okul yaşamına dönme umudumu gerçekleştirmek için duyduğum istek daha da güçleniyordu. Beni İzmir'deki yatılı sağır dilsiz ve körler müessesine göndermesini babamdan ısrarla istemeye başladım. Orada hiç olmazsa körlere öğrettikleri özel yazı ve nota sistemini öğrenir, müzik becerilerimi geliştiririm diye düşünüyordum. Yıllarca sonra benim okul sandığım bu kurumun asıl adının sağır dilsiz ve körler müessesi olduğunu ve buraya bitirenlere verilen diplomanın İlkokul diplomasına denk sayıldığını öğrendim. Ailem bu konuda isteksiz davranıyordu. Açıkçası beni oraya göndermek anneme babama Darül Ceza'ya göndermek gibi geliyordu. Israrlarıma dayanamadılar, babam İzmir'e gidip sözünü ettiğim kurumun müdürüyle görüştü. Müdür şöyle demiş, İlkokulun 5. sınıfına kadar gelmiş bir çocuğa burada kazandırabileceğimiz bir şey yok. Braille yazı ve notu sistemini okulumuzda çalışan Şemsettin Görenel'den özel ders alarak öğrensin. Körlerin parmaklarıyla okuyabildikleri, özel araçlarla yazabildikleri özel yazı ve notu sistemi 19. yüzyıl başlarında kendisi de çocukluğunda gözlerini yitirmiş olan Louis Braille adında bir Fransız tarafından icat edilmiştir. Bundan dolayı bu sisteme Braille yazı ve nota sistemi denmektedir. Kitabımda ve günlük dilimizde kabartma yazı veya kabartma nota diye söz edilen işte bu Braille yazı ve nota sistemidir. Böylece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı bu kuruma giderek okuma yazma öğrenmeyi ve müzik eğitimi de görerek öğrenimimi sürdürmeye ilişkin planım suya düşmüş oldu. Ama onun yerine hemen yeni bir plan aldı. Madem ki şimdilik ben okula gidemeyecektim, öyleyse okul bana gelsindi. Özel derslerle öğrenimimi sürdürmenin yolunu tutmalıydım. Şu sırada okul kapısı kapalıydı. Eğitimimi sürdürebilmek için ilk yapacağım şey körlerin kullandığı özel yazı ve nota sistemini öğrenmekti. Yeniden okur yazar olmanın ilk aşaması. Bu projeyi gerçekleştirmek için benim aylarca İzmir'de bir yerde kalmam gerekiyordu. Çok geçmedi bunu sağlayacak koşullar oluştu. Yakın arkadaşlarımdan Güney'in babası Masar Edgüer, 1942 yılının Şubat'ında İzmir'de bir göreve atandı. Tabii ailecek oraya taşındılar. Edgüer ailesi çok yakın dostumuzdu. İzmir'e yerleştikten az sonra kabartma yazı dersleri alabilmek için annemle birlikte yanlarında kalmamızı önerdiler. Tabii bir an önce okuyup yazmayı öğrenmemin yolunu açacak bu öneriyi memnunlukla kabul ettik. Babam Sayın Şemsettin Görenel ile mektuplaşarak bana özel ders vermesi konusunda anlaştı. Böylece körlerin özel yazısını ve nota sistemini öğrenmek üzere 1942 yılının Ekim'inde annemle birlikte İzmir'e gidip dostumuz ailenin yanında kalmaya başladık. Bizi aile yuvalarında aylarca barındırarak yaşamımda benim için büyük önem taşıyan bir olayın, okur yazar olmamın gerçekleşmesine paha biçilmez bir katkıda bulunan sevgili Masar Bey amca, Masar Edgüyar ile eşi Müveddet Hanım teyzeyi rahmetle anıyorum. Zaman yitirmeden derslere başlamak üzere annemle birlikte Şemsettin Bey'in evine gittik. Karşı yakanın Alaybiye semtinde sessiz bir sokakta tek katlı bir evde oturuyordu. Karısı Emsal Hanım'la birlikte bizi içtenlikle ve sıcak bir sevgiyle karşıladılar, misafir odasına aldılar. Hal hatır sorulduktan sonra hanımlar başka bir odaya geçip beni Şemsettin Bey'le baş başa bıraktılar. Tokalaştığım sırada ellerinin iriliğinden, parmaklarının kalınlığından ve sesinden iri kıyım bir adam olduğu belliydi. Bas sesiyle, gel bakalım evlat, şu sayfayı parmaklarında bir yokla dedi ve elimi tutup önündeki sehpa üzerinde bulunan bir karton parçasının üstüne bıraktı. Parmaklarımla yoklamaya başladım. Karton sayfanın yüzeyi küçük kabarcıklarla doluydu. Parmak uçlarımı kabarcıklarla dolu sayfanın üzerinde gezdiriyordum ama harfe benzer hiçbir biçime rastlamıyordum. Çıt yoktu. Yalnız uzaktan uzağa o zamanın tutulan bir şarkısı işitiliyordu. Sabah oldu yine, sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Hiçbir şey fark edemiyorum, belli belirsiz bir sürü kabartma nokta var dedim. Şemsettin Bey, senin belirsiz dediğin o kabartma noktalar var ya, işte onlar benim elime bakla taneleri gibi iri geliyor demez mi? O anda öyle bir karamsarlık duydum ki anlatamam. Sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Oramda buramda kaşıntılar duymaya başladım. Şemsettin Bey, parmak uçlarımı nasıl kullanacağımı, kabartma noktaları nasıl çeşitli biçimlerde bir araya gelerek harfleri oluşturduğunu anlattı. Alfabenin yarısını tanıttı. Bundan sonra yazı cetveli denilen özel bir araç kullanarak kabartma harflerin nasıl yazılacağını da gösterdi. Böylece ilk dersimiz sona erdi. Öğrendiğim harflerle yazılmış bir metni alıştırmak yapmak üzere verdi. Bana bir de kabartma yazı yazmaya yarayan araç, yazı cetveli armağan etti. Bu yazı cetvelini zaman zaman hala kullanırım. Kullanırken de daha sonraları değerli dostlarım arasına katılan rahmetli Şemsettin Görenel'i saygıyla anarım. İlk kabartma yazı dersinde başlayan kaşıntı ile ilgili bir anımı aktarayım da biraz gülümseyelim. Kaşıntı durmak bilmiyordu. Bedenimde kırmızı kabarcıklar ortaya çıkmıştı. Babamın sınıf arkadaşlarının iç hastalıkları uzmanı Doktor Ekrem Hayri Üstündağ'ı görmeye karar verdik. Sayın Doktor Ekrem Hayri Üstündağ, İzmir'in tanınmış doktorlarından seçkin bir kişiydi. 1950 genel seçimlerine Demokrat Parti adayı olarak katıldı ve İzmir milletvekili seçildi. Adnan Menderes'in iktidara gelince kurduğu ilk bakanlar kurulunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak yer aldı fakat babama kendisinin açıkladığına göre partinin tutumuna ve siyasal ortama ayak uydurmaya kabul etmeyerek kısa süre sonra hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden çekildi. Ertesi gün doktora gitmek üzere annemle yola koyulduk. O yıllarda hemen hemen İzmir'in bütün doktorlarının muayenehaneleri 1. 2. ve 3. Beyler sokaklarında küçük iş hanlarına dönüşmüş eski İzmir evlerindeydi. Gideceğimiz doktorun muayenehanesi de 2. Beyler sokağındaydı. Tam muayenehanenin bulunduğu binanın önüne gelmiştik ki annem birden kolumdan çekip beni durdurdu. "Ya bitlendiysen? Doktorun önünde mahcup duruma düşmek istemem," dedi. "Hemen eve dönüyoruz. Saçlarını, üstünü başını adam akıllı arayacağım." Savaş yıllarıydı. Bitlenme olayları sık görülüyordu. Annem evde her yanımı iyice kontrol ettikten ve kaşıntıların bitlenmeden ileri gelmediğinden emin olduktan sonra beni doktora götürdü. Doktorumuzun koyduğu tanıya göre kurdeşen olmuştum. Bir takım ilaçlar yazdı ve perhiz verdi. İyileşmem 2 hafta aldı. Kabartma noktaların o gün beni kurdeşen olacak kadar ürküttüğünü ve bitlenmiş olmamdan kuşkulanan annemin beni nasıl doktorun kapısından gerisin geri eve döndürdüğünü anımsadıkça gülümsemekten kendimi alamıyorum. Bu arada derslere devam ediyordum. İkinci dersin sonunda Braille alfabesini öğrenmiş, yavaş bir tempoyla kabartma yazıları okumaya başlamıştım. Sıra nota sistemine gelmişti. Braille nota sistemi kısa zamanda öğrenilebilecek bir sistem değildi. 900'den çok işaretten oluşuyordu. Haftada 2 ders yapıyorduk, 2 ay kadar sonra kış bastırdı. Annem derslere birkaç ay ara vermeyi uygun gördü, Aydın'a döndük. 1943 yılı Nisan'ında yeniden İzmir'e gelerek Braille nota sistemini öğrenmeye devam ettim. Bir yandan da Sağır Dilsiz Körler Müessesesi'nin keman öğretmeni Hamdi Akay'dan keman dersi almaya başladım. Amacım keman virtüözü olmak değildi tabii. Biraz keman çalsam bana yeterdi. Kısa süre içinde başkalarını dinletecek kadar iyi keman çalmayı öğrenemezdim. Ama öğrendiklerimin müzik kültürümü artırmaya, daha iyi bir müzik dinleyicisi olmaya yaradığı kuşkusuz. Özel öğretmenim Şemsettin Bey beni Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nde kör öğrencilerin 29 Mayıs'ta vereceği yıl sonu konserine davet etti. O gün çok duygulandığım bir konser dinledim. Müessesenin 20 veya 25 kişi aşmayan öğrencileri arasından küçük bir oda orkestrası yetiştirilmişti. Bir de Mandolinata grubu vardı. Çalınan yapıtlar klasik batı müziğinin yapıtlarıydı. Konser sonrasında öğrencilerden hiçbiriyle tanışmaya fırsat olmadı. Fakat yıllarca sonra 1948 yılında o günkü konserde çalanlardan birçoğunu tanımak kısmet olacak. İçlerinden biri İbrahim Ayuz en yakın dostlarım arasına katılacaktı. Mayıs sonunda kabartma yazı ve nota sistemi, Braille yazısı ve nota sistemi konusunda öğrenebileceğim her şeyi öğrenmiş bulunuyordum. Kör uçuşun çok önemli bir aşaması gerçekleşmişti. Artık okur yazar biriydim. Ne var ki bu okur yazarlık yalnızca kabartma yazı sistemi, Braille sistemiyle sınırlıydı. Kabartma yazıyı bilmeyenlerin benim yazdıklarımı okuması mümkün değildi. Üstelik okuma ihtiyaçlarımı karşılayacak Türkçe kabartma yazılı kitaplar bulmakta olanaksızdı. Yabancı ülkelerde kabartma yazıyla basılmış bol bol kitap bulunduğunu işitmiştim. Ama bunun bana bir yararı yoktu çünkü yabancı dil bilmiyordum. İngilizce öğreniyorum. 1943 yılının Ekim ayındaydık. Halk evinde İngilizce kursu açıldığını duydum. Dünyayı yeni bir pencere açmak için uygun bir fırsattı bu. Kabartma yazı yazmaya yarayan yazı cetvelini kullanarak okutulan ders kitabının kabartma yazılı kopyasını çıkarabilirdim. Böylece öteki öğrenciler gibi benim de kursta kullanacağım ders kitabım olurdu. Ancak bu kitabı birisinin bana yazdırması gerekiyordu. Ailemizde İngilizce bilen yoktu. Annem İngilizce bilmediği halde kursta kullanılacak kitabı Türkçe okur gibi okuyarak bana yazdırmayı kabul etti. Ben de hemen halk evinin yolunu tuttum ve İngilizce kursuna yazıldım. Kurs İngiltere'nin dış ülkelerle olan kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurduğu British Council, Türkiye'deki adıyla İngiliz Kültür Heyeti tarafından düzenlenmişti. Merkezi Londra'da bulunan bu kuruluş birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da örgütlenmişti. Genel merkezi Ankara'daydı, İzmir'de, İstanbul'da ve daha birkaç büyük kentte şubeleri vardı. Kursta ders kitabı olarak Essential English kullanılıyordu. Birinci cildini alıp eve döndüm. Annem kitabı sözcük sözcük Türkçeymiş gibi okuyarak virgülüne noktasına kadar bana yazdırmaya girişti. Bu oldukça çetin ve sabır isteyen bir işti. Kitabın bir sayfasını kabartmaya geçirmek için yarım saatten daha çok zaman harcıyorduk. Bir yandan annem annelere özgü sabır ve özveriyle yazdırma işini sürdürüyor, bir yandan da ben kursa devam ediyordum. O zamanlar Aydın'da bir İngiliz şirketinin meyan kökü işleyen küçük bir fabrikası vardı. Kurs öğretmenimiz bu fabrikanın yöneticilerinden Mr. Fulton'du. Benim kursa katılışımı yadırgamak şöyle dursun yakın bir ilgiyle karşıladı. Öğrenciler arasında benden birkaç yaş büyük olsalar da arkadaşlık edebileceğim genç kızlar delikanlılar olduğu gibi kentimizin belediye başkanı Ethem Menderes ve meslek sahibi başka ilişkinler de vardı. Böylece İngilizce kursu benim için yeni sosyal ilişkiler kurup geliştirmek bakımından da elverişli bir ortam oluşturuyordu. Ben de elimde ders kitabının kabartma metni ve gereken notları almaya yarayan kabartma yazı cetvelimle onlar arasında normal bir öğrenci olarak yerimi almıştım. Dersleri ciddiye alıyor ve iyi hazırlanıyordum. Bundan dolayı çok geçmeden dikkati çekecek derecede başarılı bir öğrenci olabildim. Bilirsiniz, bu gibi kurslarda ilerleme temposu oldukça yavaştır. Kursa katılanların çoğu biraz İngilizce öğrenmek, biraz da oyalanmak için gelir. Oysa benim acelem vardı. Bir an önce o kitap okuyabilecek, İngiliz radyolarını dinleyebilecek düzeye erişmek istiyordum. Belki de savaş bitince yurt dışına giderek öğrenimimi sürdürebilirdim. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.